Evet, vakit geldi. Allah'ın sözüne kulak verelim. O bizi konuşsun, ben değil. Bugün Romalılar mektubuna bir göz atmak istiyorum. Ve o da özellikle mesele oluyor, kurtuluşun faydaları nedir? Kurtuluş ne demek oluyor aslında? Ve onu bizim için ne fayda getiriyor? Okuyorum Romalılar 5. bölümden ayet 1 ve 2. Madem imanla suçsuz sayıldık, artık Rabbimiz İsa Mesih'in sayesinde Allah'la barışıklığımız var. Biz artık merhamet içinde duruyoruz ve gene İsa sayesinde bu merhameti imanla bir giriş yolu bulduk. Ve artık övünüyoruz ki Allah'ın şanlılığına ereceğiz diye. Bir kişi sana sorarsa, tamam sen sıkıyorsun kendini, iyi bir yaşam, günahsız bir yaşam yaşamaya uğraşıyorsun. Bu yola düştün. Ne getiriyor sana İsa? Onun yolunu tutmakta ne fayda var? Kurtuluş, kurtuluş diye anlatıyorsun ama bu kurtuluş aslında bize ne fayda getiriyor? Ne fayda sağlıyor? Ne diyebilirsin? Güzel bir cevap var mı? Niçin bu yolda devam ediyoruz? Ve burada bize 5 tane sebep gösteriyor. 5 tane fayda gösteriyor. Bir Mesihçi kurtuldu mu? O ne anlama geliyor? 5 tane fayda gösteriyor. Birincisi diyor, suçsuz sayıldık. Suçsuz sayılmak. İkincisi, Allah'la barışmak. Allah'la barıştık. Üçüncüsü, merhametin içinde durmak. Dördüncüsü, Allah'a bir giriş yolu bulduk. Ve beşincisi, Allah'ın şanlılığı, Allah'ın şanı bizim olacak diye. Ve onlara tek tek bir göz atmak istiyoruz ki sen de bilesen. Bu yolda devam etmek, İsa Mesih'in yolunu tutmak ne fayda getirecek sana? Birincisi diyor, suçsuz sayıldık. Madem imanla suçsuz sayıldık diyor. Biz, Paulus konuşuyor, bütün imanlılar için suçsuz sayıldık. Birincisi bu. Problem nedir? Suçsuz sayılmak demek ki bir mahkemeden serbest çıkmak. Demek ki burada ortada bir dava var. Bir kişi sana dava açıyor ve bu kişi de Allah'ın kendisidir. İnsanlar Allah'ın önünde davalı, suçlu. Bu değil böyle prost bir para üzerinde bir kavga, bu bir suç mahkemesi. Yani mahpus var, sonsuz bir mahpus var. Eğer ondan çıkarsan sonsuz bir yaşam kazanıyorsun. Nasıl biz toplantımızın adını koyduk, sonsuz yaşam, tabelada yazıyor. Demek ki eğer suçsuz çıkarsan öyle ama suçlu çıkarsan ya aklanmazsan bu mahkemede nasıl çıkacaksın? Ve bu çok büyük bir problem. Her bir insan bunu yüreğinin derinliğinde sanki hissediyor. Allah bana karşı öfkeli. Benim bir davam var. Ve nasıl çıkacağım? Nasıl kendimi Allah'ın önünde aka paka çıkaracağım? Büyük bir problem, büyük bir soru bu. Ve insan bunu türlü çeşit metotlarla, yöntemlerle hani kendini Allah'ın önünde doğru göstermeye çalışıyor. Allah'ın önünde doğru sayıldığından bir kişi nasıl emin olabilir? Var mı böyle bir durum? Var mı böyle bir güvenlik, bir kesinlik? İnsan desin, aa ben Allah'ın önünde temizim. Var mı öyle bir şey? Nasıl bu duruma gelebilirsin? Ve Paulus diyor, imanla suçsuz sayıldık. Evet, başka türlü nasıl olabilir? Diyelim sevap. Çoğu kişilerde kafada öyle bir katina var. Hani Allah'ın son mahkemesinde, son duruşmada büyük bir kantar kurulacak. Kantar, terazi kantar diyorlar ya. İşte bir tarafta sen iyi, yaptığın iyi işler toplanılacak. Bu aşağı çekiyor. Öbür tarafta gene senin günahların koyulacak. Ve hangi taraf ağır basarsa Allah seni öyle ya sonsuz yaşama ya da sonsuz ateşe yollayacak. Tamam mı? Sevap diyoruz buna, sevap. Yeterince sevap işlersen o zaman bu sanki günahlarına denk gelirmiş. Tabii ki İncil'de öyle bir şey yok. Bir tek günah sonsuz bir yargı, sonsuz bir ceza gerektiriyor. Tamam mı? Ve insan bu sevaplarla uğraşırsa, iyilik yapmaya çalışırsa kurtulabilmek için bu yeryüzünde diyorum Allah beni deniyor. Bir ispit gibi, bir deneme gibi, bir sınav gibi. Ve ne kadar iyilik yaparsam yeterince iyilik ise günahlarımı silecek sanki. Öyle bir düşünce var. Bu kafada olan bir kişi hiçbir zaman emin olamaz. Yeterince sevaplarım var mı acaba? Hiçbir zaman emin olamazsın. Allah sana demeyecek, sonra anlaşılacak. Demek bütün hayat bu büyük soruyla, bu büyük belirsizlikle yaşıyoruz. Belli değil. Kurtuldun mu, kurtulacak mı? Allah bilir orasını. Kaç defa işittik bu cevabı. Sadece Müslümanlar değil, Hristiyanların birçoğu da öyle. Aynı kafada. Demek sevapla olmuyor. Kurban, kurban dersen, kurbanlar iyi ama tanrılar çok kaprisli. Hiçbir zaman emin olamazsın. Kaç defa işittik mahallede, gece yarısında bir hangi bir baba, bir hangi bir kötü ruh insanların rüyalarına geliyor ve diyor ki derhal bana bir kurban kes. Adam da gece yarısında oradan buradan 400 lira buluyor, kurban kesiyor. Tamam, of rahatladım diye. Bir gece sonra makbul olmadı. Bir daha keseceksin. Kurban da seni kurtaramaz. Kurban da sana bir güven, bir garanti veremez. Ve bütün dinler de aynı. Muhammed sözde bugün 1,5 milyar insanın peygamberi, önderi, o kendi ölüm yatağında bile şöyle konuştu. Vallahi ben Allah'ın Resulü olduğum halde yine Allah bana ne yapacağını bilmiyorum. Bak, bu sözlerle öldü. Ve gene, ey Allah'ım, günahlarımı bağışla, bana merhamet et ve öbür peygamberlere kavuşacağımı sağla. Bilmiyor. Adam karanlığa gidiyor. Sözde büyük peygamber ama kendisine gideceğini bilmezdi. Çünkü merhamet nedir bilmezdi ve İsa'yı kabul etmedi Rab gibi ve kurtarıcı gibi. Onun için. Bu bizim büyük bir örnek olsun. Demek en büyük peygamberler, en büyük Allah adamları bu konuda hiçbir zaman emin olamaz. İmanla suçsuz sayıldık diyor. Ne kadar büyük bir şey. Madem imanla suçsuz sayıldık diye Pavlus. Bu kesin bir durumu gösteriyor. Sayıldık geçmiş zaman diye sayılacağız inşallah bir hangi gün? Hayır. Bu her bir imanlının hayatında geçmiş bir olay olması lazım. İmanla hayat öyle başlıyor zaten. Biz uğraşmıyoruz bütün hayat suçsuz sayılalım. Ama İsa Mesih'in kurbanını imanla diyor. İmanla, o kurbanı imanla kabul ederek biz suçsuz sayılıyoruz. Geçmiş zaman. Her gerçek imanlı biliyor Allah'ın önünde kendi durumu nedir. Sen biliyor musun bunu? Sen kesin diyebilir misin? Ben kurtuldum. Ben bu gece ölürsem Allah'ın yanında olacağım. Pavlus gibi konuşabilir misin? Hani madem imanla suçsuz sayıldım diyor. Sen bunu diyebilir misin? Ve imanla hayatında bir kişiye kuvvet veren de odur. Bu güven yoksa, bu garanti yoksa senin imanlı hayatında zayıfsın. Her zaman belki de belki de değil. Bugün imanlıyım, yarın imanlı değilim. Bugün bir imanlı gibi yaşıyorum, yarın soğukum. Hayır. Bir kişi gerçekten anladı mı ki bir davadayız? Ve gerçekten bir kişi anladı mı yani sonsuz bir karar bekleniyor. Ya ölüm ya yaşam. Ve eğer sen kesin diyebilirsen, Mesih beni kurtardı ve bu davadan çıktım geçmiş zaman. O zaman senin imanlı hayatına kuvvet geliyor. Evet, ölülere rahmetli diyorlar ya, adam rahmetli olmuş. Rahmetli demek merhamet demek. Merhamet, rahmetli sözde demek Allah'ın merhametine kavuşmuş bir kişi. Yani Allah onu bağışlamış. Evet, Allah'ın önünde suçsuz sayılmış. Ama o rahmetli ama gene de cenazelerde dua ediyorlar ki Allah rahmet eylesin. Sin demek belli değil. Ya edecek ya etmeyecek. Hem rahmetli hem rahmet eylesin. Logika yok burada. Çünkü kişi emin değil. Bulgara da aynı. Bak da bu prosti değil mi? Onlar da emin değil. Sözde İsa'ya tapıyorlar ama onlar bile emin değil yani. Allah bu kişiye bağışladı mı? Bağışlamadı mı? Pavlus gibi konuşamaz. Evet, demek son ahiret gününe kadar kimse emin olamaz eğer İsa Mesih'e daha hayattayken bağlanmasa, bu kararı almasa. En küçük, önemsiz bir Mesihçi kurtulduğundan emin olabilir, aklandığından emin olabilir. 1. Yuhanna, 5. bölüm, 13. Yuhanna bu mektubun sonuna doğru şöyle yazıyor. Siz Allah'ın oğlunun adına iman ediyorsunuz. Gerçek bir imanlı için konuşuyor. Ve bu şeyleri size yazdım ki sonsuz yaşamınız var diye bileseniz. Sonsuz yaşamınız var diye bileseniz. Değil tahmin edesiniz, değil umut edesiniz, değil inşallah deseniz. Sonsuz yaşamınız var diye bilesiniz. Galatyalar 4 ayet 6 şöyle bir başka fikir veriyor. Hani ondan emin olabiliriz ki imanlıyız. Bakın, ve madem evlatlarsınız, Allah'ın evladı durumuna geldik. Madem evlatlarsınız, Allah kendi oğlunun ruhunu yüreklerimize gönderdi. Biz de Abba, hani babacığım diye bağırıyoruz. Abba değil bu Şvetsiya'dan bu pop grupası, bu şarkıları söyleyen eskiler biliyor onu. Hayır, Abba İbranice'de babacığım, tatko demekti. Allah'a böyle tatko diyebilir misin? İşte bu yakınlık gösteriyor ki Allah seni kabul etti. Sen düşün, bir kişi nasıl yani bu duruma gelebilir? Biz evlatlığa alındık. İsa gibi kendimizden Allah'tan doğmadık. Hiç kimse İsa gibi Allah'ın oğlu değildir. Ama ikinci bir anlamda Allah bizi evlatlığa aldı. Sen düşün, hangi bir öksüz yurdu var, yani bir dom diyor ya, bir dom var. Kızanları böyle gözlerine bak, hepsi böyle zavallı bir durumda. Muhtaç ve bir kişiye seçiyorsun. Sen benimle gel şimdi. Alıyorsun bunu eve ve aynı zamanda mahkemeden bir prosesten geçiyorsun ve bir kağıt arıyorsun. Ne oluyor? Bu karar nasıl alınıyor? Hakim karar veriyor. Bu evlat artık senin olacak. Senin adını taşıyacak, senin malını mülkünü miras alacak, senin ailenden bir parça olacak. Ve Allah bizi böyle yaptı. Biz atılmış kızanlarıydık. Kimsesiz yani, doğumda büyüyen böyle kimsesiz evlatlarıydık. Ve Allah bizi oradan aldı ve kendi evlat durumuna getirdi. Onun için emin olabiliriz. Sen bu kadar zahmet yaptın, bu kadar zorluktan geçtin, tamamen bu evladı kurtardın doğumdan diyelim, evine getirdin. Ondan sonra kızan herhangi bir hata yapsın, yemeğini döksün, mahsustan değil ama böyle kaza olsun. Ve sen de kızıyorsun, madem öyle yaptın bir daha benim evladım değilsin, hadi çabuk doğuma dön. Öyle mi diyeceğiz? Olmaz. Bu kadar zahmet ettikten sonra hani Rab bizi de hemen eski durumuna göndermeyecek. Hepimiz biliyoruz Luka 15'te İsa bir benzetme anlatıyor, kaybolan oğul benzetmesi değil mi? Biliyorsunuz mesela adam babasının sanki yüzünü tükürüyor, tamam mı? Mirasımı ver, sanki geber, sen benim için önemli değilsin, mal, para daha önemli. Ama babası onun istediğini veriyor, serbest bırakıyor. Ben olsam böyle yapmam ama nasıl? Neyse, bu baba gene öyle yapıyor, veriyor yani malının üçte birini ve bu evlada veriyor. O da büyük, uzun bir tatil yapıyor, yani uzak bir yerde ve en sonunda parasız kalıyor, aç durumuna düşüyor. En beter duruma düşüyor, domuz çobanlığı ne yapıyor yani. Bir Yahudi için daha berbat bir durum düşünülemez. Ve en sonunda aklını topluyor, diyor ki ben ne yaptım, ne yaptım ben? Ne işim var burada domuzların yanında? Döneceğim benim babamın evine ve onun bir hizmetçisi olacağım. Ben layık değilim artık evlat diye çağrılma. Ama babası onu dört gözle beklermiş. Her gün sanki yola bakarmış, acaba oğlum bugün mü gelecek? Ve en sonunda onu görünce tutamıyor kendini, kopuşarak onu karşılamaya gider. Ve onu alıyor, yeniden evlat durumuna getiriyor ve ona 3 tane hediye veriyor değil mi? Bir kaftan veriyor. Artık onun pisliği örtüyor yani. Bu sanki bağışlandı. Bir pabuç veriyor. Bu yerden kesilsin. Ve diyor ona bir yüzük takıyor. Bu yüzük ne gösteriyor? Bu yüzüğü gören bütün işçiler anlıyor ki bu gene evlat durumuna döndü. Tamam mı? Yani bir kesinlik var burada. Bütün bunları anlatıyoruz. Gerçekten Allah'tan af bulduk diye İsa Mesih'in sayesinde imanla diyor suçsuz sayıldık. Bu çok büyük bir şey. Vakit geldi, biz eski imanlılar bile bunun ne kadar büyük olduğunu aklımıza getirelim. Bu işte ufak bir şey değil. Yani bütün mahalle doludur. Öyle kişiler hani daha bilmiyorlar Allah beni bağışladı mı, bağışlamadı, onu bilmiyorlar. Devam ediyor Paulus diyor. Madem Allah'la suçsuz sayıldık diyor, artık Allah'la ikinci mesele, ikinci fayda Allah'la bir barışıklığımız var. Barışıklık var. Barışmak derken önce savaş var demektir değil mi? Savaşın olmadığı yerde barış diye bir şey yok. Önce savaşmıştık ve şimdi barıştık. Barışıklık var. Allah bize karşı öfkelendiydi değil mi? Öfkelendiydi. İnsan normal halinde onun düşmanıdır. Ve bu birçok kişi bunu anlamıyor. Hatırlıyorum, burada bir karı koca var. O imanlı ama ben onlara gösterdiğim İncil'de Allah'ın bizim yani insanların normal halinde düşmandır. Çok ağır geldi onlara, çok zor geldi. Kabul etmediler onu. Ve gerçekten artık bir daha gelmediler aramıza. Evet, Allah insanlara karşı öfkelidir, öfkeleniyor. Değil sadece yukarıdan baksın, sen mi günah işledin, ne yapalım? Hayır, her bir günah onun öfkesini uyandırıyor. Romalılar 1.18, Allah'ın öfkesi gökten belli oluyor. Pavlus burada başlıyor bütün konuşmasını, tamam mı? Romalılar 4.25, Allah kanunu Allah'ın öfkesini uyandırıyor. Ve Romalılar 5, 6, 11'e kadar 3 şey kullanıyor. İmanların değil, yani normal bir kişinin hali için. Diyor ki, biz eskiden neydik? Birincisi Allahsız idik. İkincisi günahkar idik. Ve üçüncüsü Allah'a düşman idik. Normal bir insanın, yani doğal bir insanın hali budur. Tamam mı? Evet, düşünelim. Sen bir insanla kavgalıysan barışabilirsin. Ama Allah'la kavgalıysan bu biraz zor. Ama barıştıktan sonra ne oluyor? Düşün bakalım. Türkiye'de Kürtler var biliyorsunuz. Türkiye'nin doğu tarafında. Ve onların arasında yani sık sık kan davaları oluyor. Kan davası nedir? Senin derin dedisi benim derimi yani işte bir kötülük yapmış. O yüzden ben seni mecbur öldüreceğim bugün. Öyle kan davası. Böyle gidip süren bir şey. Yani senelerden beri birbirlerinin arasında düşmanlık, katillik var. İki cins düşün, iki cins yani kocaman kabile. O da 500 kişi, burada 500 kişi. Senelerden beri, 60 seneden beri birbirlerini öldürüyorlar. Ve kişiler sonra akıllanıyor, bu iş böyle gitmez. Hepimiz yani yok olacağız. Zaman geldi, barışalım. Ve ne yapıyorlar o zaman? Gün gelince barışmak için bir araya geliyorlar, bir sofra kuruyorlar. Yerde oturup böyle uzun sofra böyle koyuyorlar. Ve bu sofra karşı karşı oturuyor. Bu da bir cins, öbür karşıda öbür cins, tamam mı? Ve karşılıklı birbirine bakarak hani yemek yiyorlar. Ve bu yemek yedikten sonra artık bu demek barıştır. Savaşmak yok. Ve ondan sonra bir kişi kalkıp öbür cinsten birisini öldürürse o zaman büyük problem var. Kendi cinsi ona karşı gidecek. İşte biz Allah'la öyle barıştık. Ve bu barışma olduktan sonra artık bir güvenlik var. Bir daha bu barış bozulamaz. 2. Korintiler 5, 18 ve aşağı şöyle diyor Pavlus. Bütün bunlar Allah'tandır. O İsa Mesih'te bizi kendisi ile barıştırdı. İsa Mesih sanki bu sofra gibidir. Biz Rab'bin sofrasını yapıyoruz ya. Ve İsa derken bu benim bedenimdir. Bu kırılıyor, bu veriliyor. Yani yeni antlaşma için. Demek iki kavgalı, iki savaş eden taraf İsa Mesih'te barışıyor. İsa kendisi bu sofra oluyor. Ve bu sofrayı yendikten sonra artık barış var. Bir daha kavga, bir daha savaş olamaz. Evet, bizi kendisiyle barıştırdı. Bize de barıştırma işini emanet etti. Hani şöyle. Allah Mesih'teydi ve onunla dünyayı kendisiyle barıştırdı. İsa Mesih geldi ve kendisi diyor, Allah onu gönderdi. Bütün insanları kendisiyle barıştırsın. İnsanların suçlarını onlara saymadı. Bizi de barıştırma sözünü emanet etti. Çünkü Mesih'in diplomatlarıyız. Allah sanki bizim ağzımızla çağırıyor. Mesih'in yerinde yalvarıyoruz. Allah'la barışın. Önce biz barıştık ve şimdi aynı işi biz insanlarla yapıyoruz. Bu ikinciydi. Üçüncü bir söz. Biz artık merhamette duruyoruz. Merhametin içinde duruyoruz. Problem bu da nedir? Bazıları diyor ki ancak Mesih'in kanı ile bahşiş olarak ve merhametten kurtulduk. Peki o merhamet ne kadar büyüktür? Hangi günahları ortadan kaldırıyor? Ya da imana geldikten sonra günah işlersek gene mi merhamet var? Buradaki problem anlıyorsunuz değil mi? Çok kişi sanıyor. Vaftize kadar senin günahların bağışlanıyor. Ama ondan sonra olan ne oluyor? Ya ondan sonra günaha düşersen ne var? Evet, sanki merhamet eski günahları için ama imana geldikten sonra o zaman kanun var. Birçok kişi öyle düşünüyor. Ama Pavlus başka yazıyor burada. Sanki bu kişilerin imanlı hayatları ipte oynayan bir akrobata benziyor. Her an düşebilir. Biraz sağa biraz sola bum hemen düşüyorsun. Öyle mi? Sen imanlı hayatını böyle mi düşünüyorsun? Yoksa başka bir garanti mi var? Yoksa emin olabilir miyiz? Yani imana geldikten sonra bile Allah'ın merhameti bizim için geçerli. Vardı öyle bir film, bazıları bunu hatırlıyor. Tom Hanks oynuyor. Korabo Kruşenet. Yani adam uçaktan düşüyor okyanusun ortasına ama hayatta kalıyor. Bütün uçak düşüyor, adam hayatta kalıyor. Ve tam böyle küçük bir adaya, bir ostrofa vuruluyor. Ve orada yavaş yavaş yaşamaya öğreniyor. Ateş yakmaya öğreniyor, balık tutmaya. Yani yavaş yavaş yani kendine böyle bir yer, cez yapıyor orada. 3 senemine orada kalmış. 3 sene. Çok zor. Yapayalnızsın. Hiçbir insan yok. Ama hayattasın. İstersen yaşayabilirsin. Ama da öyle bir depresiye, öyle bir bunalıma dalmış ki diyor ki ben buradan çıkacağım. Yani ne olursa olsun. Okyanusta ölürsem öleceğim. Burada da öleceğim. Onun için yapıyor kendini bir sal. Yani ağaçlardan böyle küçük basit bir sal yapıyor. Ve bırakıyor kendini okyanusa. Ne olursa olsun. 1 gün, 2 gün, 7 gün orada duruyor. Su bitmiş. Yalın güneş altında. Hani tam ölmek üzere. Tam böyle bayılıyor. Derken bir ses. Böyle büyük bir tanker geçiyor. Büyük bir gemi geçiyor bunun önünde. Ve adamı oradan kurtarıyorlar. Adam artık bu kocaman tankerin içinde. Bu da büyük bir petrol tankeri. Uzunluğu 450 metre. 4 tane futbol sahası gibi düşün bakalım. O kadar kocaman bir gemi. Adam kurtuldu. Değil mi? Kurtuldu diyoruz. Artık doktor bakıyor ona. Hani iyileştiriyor onu. Tıraş yapıyorlar. Yemek veriyorlar. Giydiriyorlar onu güzel. Yani normal bir hayata dönüyor. Bu adamın durumu ne? Bu adam kurtuldu diyoruz. Çünkü bu geminin üzerinde rahatlık var. Sen o gemiden kolay kolay düşemezsin. Sen geminin ortasında kaldın mı hiçbir şey olamaz. Kenara gidersen bile güvertin dışında böyle parmaklıklar var. Hani 1 metre kadar yüksek böyle demeler yaptılar. İnsan oradan kolay kolay düşmesin. Gene bir engel var. Ama adam çok delilik yaparsa, dikkatsizlik yaparsa, onun üzerinde binerse akıl biraz bakayım. Aşağıda denize göreyim. Öyle mi yaparsa? Yani dikkat etmezse bir rüzgarla düşebilir yeniden denize. Ya da çok isterse, bu gemiden de sıkıldım. Deniz daha güzeldi. Bu atlarsa olabilir. Ama çok zor değil mi? Çok zor. Adam çok zor bir karar alması lazım. Bu olsun. Aynı biçimde İsa Mesih'e geldikten sonra bir imanlı gemide durarmış gibi merhametin içinde duruyor. Merhamette duruyoruz. Değil ipteki akrobat gibi, cambaz gibi düşecek, düşmeyecek. Hayır, biz kocaman bir geminin içinde, İsa Mesih'in gemisinde duruyoruz. Merhamet içinde duruyoruz diyor. Tamam mı? Romalılar 8, 1 ve 2 diyor ki, işte Mesih İsa'da olanlar için artık hiçbir suçluluk yoktur. Çünkü İsa Mesih'te yaşamak ancak ruhla oluyor. Ve o ruhun sırası beni günah ve ölümün sırasından serbest etti. Evet, Yuhanna 10, 29. Onları benim babam bana verdi. O da her şeyden daha büyüktür ve kimse onları babamın elinden kapamayacak. Bir imanlı Allah'ın elinde emniyetlidir. Yani güvenli bir yerdedir. Ve kimse onu kapamaz. Ne kurtlar, ne aslanlar, ne ayalar, yani ne insanlar, ne şeytanlar. Bizi Mesih'ten ayıran bir güç yok. Tabii ki sen çok delilik yaptın, yapmak istersen, o elden atlamak istersen gene bu senin kararın. Rab seni zorla tutmayacak. Ama bir imanlı kolay kolay Rab'den düşmez. 4. olarak yazıyor ki biz Allah'a bir giriş yolu bulduk. Giriş yolu bulduk. Tamam mı? Problem nedir? Büyük kişilerin huzuruna gitmek çok zor bir şey. Hatırlıyorum kaç sene önce biz topluluk için Plovdiv'in kimetini, yani belediye başkanlığına gitmek istedik. Oo, büyük olay. Bir ay önce yazışıyorsun, tarih alıyorsun, değil mi? Data alıyorsun ve o data geldi mi yani yarım saat en azından erken geliyorsun, bekliyorsun orada. Adamın keyfini bekliyorsun. Ondan sonra işe göre, adam isterse seni 1 saat, 2 saat, 3 saat bekletebilir. İsterse yani, benim vaktim yok şimdi, işim var, bu seni hiç kabul etmeyebilir. Ve bu da neymiş? Plovdiv'in kimetiymiş. Sen daha büyük bir kişi düşün. Bir prezident, bir kral düşün. Ha? Sen kraliçe Elizabeth'in yanına gitmek için ne kadar uğraşacaksın? Düşün bakalım. Ya da onu da bırak şimdi Allah'ın huzuruna gitmek için. Ne kadar daha zor. İşte o kadar büyük, o kadar zor bir şey. Ama insanlar bunu anlamıyor değil mi? İnsan sanıyor, ey Allah'ım dedin mi bir açık kapı var. Hayır. Sen de kimsin bana dua edesin? Niye sana dikkat çevireyim? Ha? Allah'ın cevabı bu olacak. Sen o pozisyonda değilsin. Allah sana kulak versin. Gerçekten bizim için Allah'ın huzuruna giden bir açık kapı sağlayan kimdir? Nerede bu? Tamam mı? İsa'dan başka? Nerede? Hatırlıyorum Osmanlı tarihinde bir şey okudum. Hollandalı bir diplomat, bu da 18. yüzyılda. Hollanda'dan, Hollanda hükümeti İstanbul'a bir diplomat yollamış. Levi Warner adında. O da Osmanlı padişah 4. Mehmet'i yani huzuruna gitmek için, onunla görüşmek için uğraştı. Bu padişah adamı 3 sene bekletti. 3 sene adam İstanbul'da yaşadı. Ondan sonra 20 dakika konuştular. Yani 20 dakika padişahla konuşmak için adam 3 sene uğraştı. Düşünebiliyor musunuz? Ve biz sanıyoruz Allah'ın huzurunda böyle gidiliyor. Hayır, mümkün değil. Lazım mutlaka bir kişi seni Allah'ın huzuruna getirsin. Efesler 2:17 ve gelip hem uzakta olan sizlere barış bildirdi hem de yakın olanlara. Çünkü onun yoluyla ikimiz bir ruhla fırsat bulduk babaya yaklaşalım. İbraniler 7:25. Demek kim İsa'dan geçerek Allah'a gelirse İsa'da var fırsat o kişileri büsbütün kurtarsın. Çünkü onlar için aracılık yapsın diye hep yaşamaktadır. Bizim bir aracımız var artık. Bizi yani Allah'ın taht odasına sokan biri var. Torpilimiz var diyorlar. Rızkımız var. Tamam mı? Gerçekten biri bizi Allah'ın huzuruna getiriyor. İsa Mesih diyor bir aracıdır ve aracılık yapmak için hep yaşamaktadır. İsa bir daha ölmeyecek. Her zaman Allah'ın huzurunda bizi oraya sokacak. Ve İbraniler 4:16. Madem öyle Allah'ın merhamet dolu kral iskemlesinin önüne kurajla çıkalım. Öyle ki bağışlanalım ve merhamete kavuşalım. Evet muhtaçlığımızda bize yardım eden budur. Bu da bize kuraj veriyor. Bu sadece böyle bir hani bir hakikat, bir fakt gibi hani kalmasın. Kullanalım bu yolu diyor. Kuraj veriyor. Tamam mı? Kurajımız olsun her zaman Allah'ın önüne çıkmaya. Ve diyor ki ihtiyaçlığımızda, muhtaçlığımızda bize yardım eden budur. Evet ve son olarak Paulus diyor ki Allah'ın şanlılığına erişmeye umudumuz var. Ne demek bu? Yani artık konuşmuyor bugünkü zaman için, imanlının geleceği için konuşuyor. İmanlının geleceği ne olacak? Senin planların nereye kadar? Sen ne kadar plan yapıyorsun? Bir ay için mi? Bir sene mi? 10 sene mi? 50 sene mi? O bile yetmez. Sen 1000 sene için plan yapıyor musun? Gelecek 1000 senemi nerede geçireceğim, nasıl geçireceğim? Onun için plan yapıyor musun? Değil mi? Biz daha kısa planları yapmakta çok ustayız. Ama en büyük plan yani bazen unutuyoruz bunu. Evet. İmanın son hali ne olacak? Bu lafı, bu soruyu ortaya atarken diyor, cennete gideceğiz. Hayır, bu düşünce atalım artık. Cennete gitmek yok. Neden bunu söylüyorum? Çünkü cennet düşüncesi artık lekelediler o düşünceyi, bu lafı. Yani o kadar bozdular bu lafı. Onu artık yani İncil'de pek kullanmak istemiyor. Sadece 3 defa İsa diyor ki cennet sözünü kullanıyor. O da herhalde Yahudi olmayanlara, Allah'ı tanımayan kişilere. Mesela onun sağında ve solunda 2 haydut haça gerildi ve sağındakine dedi ki bugün benimle birlikte cennette olacağım. Niye bu lafı kullandı? Bu adam herhalde Yahudi değildi. Onun için yani onların anlayacağı bir dilde konuştu. Ama aslında bize öyle bir şey vaat edilmiyor. Şanlılık vaat ediyor. Şanlılık. Allah ne kadar şanlı ise, ne kadar görkemli ise, aynısı bizim olacaktır. O sanki biz bir ayna gibi onu reflektör yapacağız, yani yansıtacağız. Evet, Kolosiler 1:27. Bu saklı bilgi de şudur, Mesih içinizdedir, şimdiden bile. Ve şanlı olacağınıza umut veriyor. Madem İsa, iman yoluyla bizim yüreğimizde, o zaman o emanetini aldıktan sonra, kendi şanlılığını bizi de verecektir. Onun için umut ediyoruz. Onu istiyoruz. Değil büyük bir 5 yıldızlı otel gibi, değil büyük bir keyif merkezi, Nerede pişmiş tavuklar uçuyor böyle. Hayır. Bu düşünce yani. Bunu atalım artık. İncil'de böyle bir şey yok. İncil'de Allah'ın şanlılığını göreceğiz ve biz de o şanlılığı paylaşacağız. Umudumuz budur. İmanının geleceği kesindir. Evet. Ne zaman Mata 17'de İsa, Petrus'u, Yuhanna'yı ve Yakub'u yüksek bir tepeye, bir balkana aldı. Ve orada bir şeyler oldu, hatırlıyorsunuz değil mi? İsa'nın görünümü değişti. İsa'nın yani hali bambaşka oldu. Öyle bir şey oldu ki Musa gibi hani yüzü parladı ama çok daha başka. İsa'da yüzü bütün bedenine yazıyor, parladı. Biraz sanki değişik, tuhaf bir anlatım ama niçin bunu yaptı? Hatta gökten bir ses geldi. Musa da onun yanındaydı, İlyas da onun yanındaydı. Ve Petrus her zamanki gibi atılgandır ve söylüyor, üç tane kulübe yapalım, üç tane kulübe yapalım, çardak yapalım. Ve Rab sanki gökten onu düzelttiriyor. Hayır, üç tane değil, bu benim oğlumdur. Onu dinleyeceksin, ona kulak vereceksin, değil mi? Bu olayın niçin oldu? Çünkü bir gün önce İsa onlara dedi ki, biz şimdi Yeruşalim'e gideceğiz ve beni haça gelecekler, ben öleceğim. Ve herkes büyük bir depresyona, bir umutsuzluğa düştü. Nasıl olabilir bu? Ve onlara kuraj vermek için, yani o üç apostolu, Petrus, Yuhanna ve Yakub'a umut verebilmek için Rab öyle bir olay yaptı. İsa'nın yani bedenine, İsa'nın görünüşü tamamen değişti. Gelecekteki şanlılığın anlasınlar. Petrus, Yuhanna ve Yakub anladılar ki ah, şimdi İsa'yı böyle görüyoruz ama gün gelecek ki o kadar şanlı bir biçime gelecek ve onu öyle göreceğiz. Ve o yüzden bu bizimle aynı zamanda bir teselli versin. Bir imanlı bekleyen budur. Şimdi gördük imanlı hayat, yani imanlının umudu, kurtuluşun ne kadar büyük faydaları var. Benziyor bu İsviçreli çakılar, İsviçreli bıçaklar var ya, kırmızı böyle ve üzerine beyaz bir haç var. Hani İsviçre bayrağı, belki görmüşsünüz onları. Önce atıyorsun, tak, aa bıçaktı, tamam. Bir bakıyorsun, aa burada başka bir şey var, hop, atıyorsun bir otverke, aha. Bir de burada bakıyorsun, hop, başka bir şey var. Hani bir tırboşon ve böyle gittikçe daha fazla enstrümanlar çekiyor içinde. Biz de aynı durumdayız. Bir sandık, kurtuluş, sadece, tamam böyle bir şey. Ama gittikçe daha fazla bu şeyleri anlıyoruz. Ve daha derinliğe dalıyoruz ki bizim kurtuluşumuz daha kesin olsun. Rabbim sizinle olsun.